أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu özel hayatın dokunulmazlığı. Allah-u Teala bizi ve tüm varlıkları yaratandır. Tüm varlıklar Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket eder. Allah bizi imtihan için yarattığından, eğer günlük hayatımızda onun koyduğu kurallara göre hareket edersek imtihanı kazanırız. Ama diyerek kendi kafamıza göre bir takım kanun ve kurallar koyarsak, o zaman da kendimizi ya da bir başkasını Allah'ın yerine koymuş ve yoldan çıkmış oluruz. Burada sıklıkla tekrarladığımız bir ayet var. Ali İmran suresinin 83. ayeti. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. Efe gayre dinillahi yebugun. Allah'ın dininden başka bir şey mi arıyorlar? Ve lehu esleme men fissemâvâti vel ardi tavâ ve kerhâ. Göklerde, yerde kim varsa, ne varsa hepsi ona teslim olmuştur. İsteyerek, istemeyerek. Dolayısıyla Allah'a karşı en büyük başkaldıran da hayatında Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket etmezse yaşaması mümkün olmaz. Kendi doğal yapısında koyduğu kuralların bazılarını kendi kafasına göre değiştirir. Sosyal hayatta değiştirebilir. İşte insanlar ve cinler imtihan için yaratıldığından dolayı bunlar yanlış yapabilirler. Yanlış yaptıkları zaman da her şeyi kaybederler. Kur'an-ı Kerim'in en küçük surelerinden birisi Nas suresidir. Yani en son sure. Allah-u Teala orada şöyle diyor. Kul eûzu bi rabbin nas. De ki tüm insanların Rabbine sığınıyorum. Rabbine demek sahibi. Hiç kimse sahipsiz değildir. Kim olursa olsun yeryüzünde bütün insanların sahibi Allah-u Teala. Peki melikin nas, tüm insanların meliki, yöneticisi, yönetimi elinde tutan. Dolayısıyla hepimiz Allah'ın memurlarıyız. Allah tarafından hepimize onun emirlerine uygun davranma görevi yüklenmiştir. Öyleyse tabiatta kendimize göre kanun, kural koyamadığımıza göre sosyal hayatta da kendi kafamıza göre kanun ve kural koyamayız. Allah-u Teala insanları imtihan için yarattığından özel hayatı da dokunulmaz yapmıştır. Çünkü isteyen inanır, isteyen inanmaz. İsteyen doğru yolda gider, isteyen yanlış yolda gider. Onun için Allah-u Teala bütün insanları ve cinleri de serbest bırakmıştır. Mesela ilk kafir olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman daha önce kafirlerin olduğunu anlıyoruz ayetlerden ama Kur'an'da bize anlatılan ilk kafir iblistir. Tevrat'ta onun meleklerin başı olduğu ifade ediliyor. Melekler de bizim gibi imtihanla sorumlu, imtihandan geçirilen varlıklardır. Allah'a başkaldırıyor. Allah'ın emrini tutmuyor. Peki tutmadı da ne oldu? Sadece görevden kovuluyor, meleklik görevinden. Ve kıyamet, yani bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre tanı dediği zaman ömrünü de uzatıyor Allah. Ben doğru yolun üstünde oturacağım, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkasından geleceğim, göreceksin, çoğusu sana şükretmeyecek, sana karşı görevlerini yapmayacak deyince tamam, ne yapıyorsan yap diyor. Dolayısıyla Allah imtihan için yarattığı insanlara ve cinlere tam bir irade hürriyeti, ifade hürriyeti vermiş. Burada sadece İnsanlar birbirlerine karşı hak ve hukuku çiğneyici davranışlar yaparlarsa o zaman da yapmış olup işlediği suçun dengi bir cezayla cezalandırmayı hak ettiğini söylüyor. Şimdi özel hayatın korunmuş olması. Yani dokunulmazlık. Allah-u Teala, Allah dokunmuyor. Şeye bile, iblise bile dokunmuyor. Sadece soru soruyor. Sana emrettiğim halde niye secde etme? O da diyor ben daha hayırlıyım. Öyle mi? Tamam. Hadi. Şimdi bugün bakıyoruz ki sosyal medyada insanların özel hayatı ile ilgili o kadar kötü şeyler yapılıyor ki. Onu bırakın. Allah'ın hakimiyetinin yanında kendi hakimiyetlerini kuran, Allah'ın kanun ve kuralları yanına kendi kanun ve kurallarını koyan devletler, insanlar, şunlar, bunlar da hiç böyle özel hayatın dokunulmazlığı diye bir şey yapmıyor. İşte geçen de şey yaptık efendim, vurup milletin kapılarını kırıp evlerine girip orada biz işte orada şey bulduk, uyuşturucu bulduk, bilmem şunu bulduk, bunu bulduk. İçki bulduk demiyorlar. Ama eğer o içkiyi kendileri yapsaydı kaçak içki bulduk diyerek şey yaparlardı. Devlet yaparsa problem yok. Tamam, devlet içki üretebilir. Devlet kumarhane açabilir. Devlet faizi banka kurabilir ama insanlar hariç. Şimdi böyle Allah'ın dışında yeni ilahlar oluşturulmuştur ki işte iblisten beri hep bu o oluşup devam eden bir şey yapıdır. Şimdi bugün Allah nasip ederse özel hayatın dokunulmazlığı ile ilgili ayetleri okuyacağız. Nur suresinden okuyacağız. Oradan bir bakın ki Allahü Teala insanlara nasıl bir yani özel hayatın dokunulmazlığı ne kadar ince ayrıntılarıyla bize anlatmış. Şimdi Erdem Bey'den şey yapalım. Nur suresini okusun.
Önce o şeylerden mi başlansa bir zina ve kazifle başlıyor.
Baştan öyle başlıyor. Evet.
Nereden başlayalım dedim.
Başından itibaren.
Evet, öyle yapalım.
Zaten başından tabii.
En başından
Surenin ilk ayetlerinden itibaren.
evet, şimdi bu son dönem dediğimiz işte herhalde bir 10-15 yılı var. Bu sosyal medyanın da gelişmesi ve bütün insanların hayatına girmesiyle artık kişilerin özel hayatı diye bir şey kalmadı maalesef. Oysa Allah-u Teala özellikle bu Nur suresinde kişiye kendi özel hayatından bir mahremiyet, bir dokunulmazlık, bir özel alan ayırdığını bize çok güzel söylüyor. Nur suresi Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi de bu konuyla ilgili çok önemli ifadeler, ayetler içeriyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor mealen: "Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Bu surede apaçık ayetler indirdik, belki doğru bilgileri kullanırsınız. Zina eden, yani nikahsız ilişkide bulunan kadınla zina eden erkekten her birine 100 kırbaç vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın verdiği cezayı yerine getirirken onlara karşı acıma duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir grup da o ikisinin çektiği azaba şahitlik etsin. Zina eden, yani nikahsız ilişkide bulunan mümin erkek, zina eden bir kadından ya da müşrik bir kadından başkasını nikahına alamaz. Zina eden bir kadını da zina eden bir erkekten ya da müşrik bir erkekten başkası nikahına alamaz. Bu müminlere haram kılınmıştır."
Evet, istersen burada şey yapalım. Mesela bugün devletler kendilerini Allah'ın yerine koyuyorlar. Kanunlar çıkarıyorlar. Allah bu konuda ne diyor diye hiç umurlarında değil. %100 muhalefet ediyorlar da. Bugün İslam alemi dediğimiz bu alemde mezheplerden hangisi Allah'ın emirlerine uyuyor? Mesela şu anlattığın kısımda ilk ayetlerde ne dedi Allah dedi? Bu bir surettir, bunu indirdik ve farz kıldık dedi. Yani açık seçik net bir şekilde diyor. Ondan sonra ne dedi? Zina eden erkekle zina eden kadından her birine 100 kırbaç vurun. Bugün Şii, Sünni bütün mezhepler eğer zina eden kişi evli ise taşlanarak öldürülmesi konusunda ittifak etmişlerdir. Rejim cezası diye. Kur'an'ın herhangi bir ayetinde böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir şey yok. Şimdi burada ne yapmış oluyorlar? Yani biz burada mesela bugünkü yönetimleri tenkit ediyoruz. Bugünkü yönetimler derken sadece Türkiye ile sınırlı değil, artık bütün dünya. Çünkü her insan Allah'ın kuludur. Bizim görevimiz insanlara Allah'ın kulu olarak hitap etmek. Herkesin ırkı Adem Aleyhisselam'a dayanır. Eğer bir nebinin çocuğu olmak şeyse, ayrıcalıksa, herkes bir nebinin çocuğu. Ve Allah insanlığın meliki. Müslümanların meliki demiyor. Melikünnas diyor. Yani üst yönetici Allah'tır. O zaman hepimiz Allah'ın emrindeki memurlarız, kadınıyla, erkeğiyle, ırk farkı olmaksızın. Şimdi burada kendilerine kitap tebliğ edilmiş olanlar, tebliğ edildikten sonra o kitabı görmezden gelirlerse ne olur? Kafir olur. Kafir neydi? Örten demek. Yani bir insanın kafir olması için önce doğruları bilmesi lazım. Mesela şeyde de Ali İmran 83'ten sonra Ali İmran 86'ta Allahü Teala ne diyor? Yani inandıktan sonra kafir olan, bu Resulün hak olduğu konusunda şahitliği olan, en küçük şüphesi yok. Bütün belgeler geldikten sonra kafir olanı Allahü Teala nasıl doğru yola kabul edebilir? Doğru yolda kabul edebilir. Dolayısıyla ama tevbe ederse kabul eder. Şimdi bakıyoruz ki İslam alemi dediğimiz alem Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen hiçbir ayette evli ile bekarı ayırmışlar. Evli olanlar zina ederse demişler ki yüz kırbaç vurulur, taşlanarak öldürülür demişler. Bekarsa işte yüz kırbaç, ondan sonra bir de sürgün cezası falan. Nerede var bu? Tamam, evli bekar ayrımı yok ki. Peki o zaman bu ayetlere göre bu mezheplerin herhangi birisine Müslüman mezhep denebilir mi? Hiç mümkün değil. Allahü Teala yine sıklıkla şey yapıyoruz. Rum suresi 32. ayette bunların müşrik olduğunu açık ve net bir şekilde söylüyor. Evet, yani şey yapalım.
Evet, dördüncü ayet şöyle.
Ha bir de şunu da söyleyeyim. Mesela zina eden ancak zina edenle evlenebilir diyor. Ya da müşrikle evlenebilir. Bütün mezhepler bir Müslüman müşrikle evlenmesini haram kılmışlar. Ya bu zina eden bu Müslüman ya. Yani burada Müslümanlarla ilgili hükümler var. Yani karı kocadan, yani herkes kendi inancında olur. Allahü Teala Lut Aleyhisselam'ın ve Nuh Aleyhisselam'ın eşinin kafir olduğunu, Firavun'un eşinin de mümin olduğunu bildiriyor bize. Örnekler de verir. İşte bu ayette de öyle. Zina eden zina eden. Bakın. Ve de evlenmede namuslu olmanın olmazsa olmaz şart olduğu birçok sayıda ayette belirtiliyor. Bunu gören bir tek mezhep var mı? Maalesef yok. Evet, devam et istersen.
İffetli kadınları zina ile suçlayan, sonra da dört şahit getiremeyenlere 80 kırbaç vurun ve onların şahitliğini bir daha kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Şimdi bir
Evet.
kadının özel hayatını bundan daha net ve bundan daha güçlü koruyan herhangi bir kanun var mı yeryüzünde?
Evet, ne diyor orada? Dört tane şahit getirin diyor, değil mi? Dört şahit ya. Ne o, milletin yanında kaç kişi zina eder?
Yani de getiremeyenin şahitliği bir daha kabul edilmiyor. Dayağı da o yiyor.
Bak şimdi ne oluyor? Bir adam iddia ederek geliyor, diyor ki bu kadın zina etti. Ben gözümde gördüm diyor. Tamam. O tamam, onunkine şey yapmıyor. Dört tane şahit getir bakayım diyor senden başka. Bu işi gözüyle görmüş olan kişi. O ilişkiyi görecek. Ve birbirlerine sarılmışlardı. Şöyleydi, böyleydi değil. İlişkiyi görecek. Getir bakalım. Getirmediysen iftira ediyorsun.
Evet.
Ve ona ne yapılır?
80 kırbaç.
80 kırbaç vurulur.
Şahitliği de bir daha kabul.
Bir daha da şahitliği kabul edilmez. Sen bittin artık.
Ya bu kadın bu işi yapmış mı yapmamış mı yine ilgilenmiyor ayet.
Aynen
Bak
öyle.
dediğin de gider. Gel işte bu kadınla ilgili bir şey yapalım. Doktorlar bir baksınlar, bir araştırma. Böyle bir
Tabii
şey
ki.
yok kesinlikle.
Kadın söz konusu bile değil burada. Sadece o iddiayı yapan adamla alakalı
Tabii.
hükümler.
Kadına soru bile sorulmuyor.
Sorun.
Sen bunu yaptın mı, yapmadın mı diye. Çünkü bakın Allahü Teala kadını nasıl koruyor? Çünkü kadının korunmadığı bir yerde ailenin korunması mümkün olmaz ki. Evet.
Fakat bundan sonra tövbe eden, dönüş yapan ve kendini düzeltenler bunun dışındadır. Allah çok bağışlayan ve ikramı bol
Bak,
olandır.
tevbe ediyor. Artık tamam, ben bir daha bunu yapmayacağım diyor. Kendini düzeltiyor. Bir daha böyle bir şeyle ilişkisi olmadığı zaman tamam. O zaman burada bugün sosyal medyada olsun, diğer başka yerlerde olsun, bir sürü işte falan fil böyle yapmış, filan böyle yapmış deniyor. Ya bu, yani sen gözünle görsen bile, hatta dört kişi gözünüze görseniz bile, o beşinci kişi yoksa, çünkü birisi dava açacak, dört tane de şahit getirecek. Bunların her birine 80 kırbaç vurulur. Bir daha da şahitlikleri kabul edilmez. Bu nedir bu? İşte özel hayatın dokunulmazlığında bu zirve değil mi?
Yani burada kendisini temize çıkartmaya çalışması gereken kişi erkek. Ve belki de bu olayı gerçekten
Erkek de
de
olmayabilir o.
yok
Kadın
yok
da
ya,
olabilir.
kadınla ikisi
Yani
arasında şey yapıyoruz ya,
erkek olarak
tabii.
da olabilir.
Yani bu kadın onu yapmış yapmamış, belki de yaptığı yapmış olmasına rağmen sen bu iftirayı attın. Sen görmüşsündür ama Allah Teala buna iftira diyor. Senin tekrar o toplumda temize çıkman için senin tevbe etmen gerekiyor.
Bir de düzeldiğini göstermen lazım.
Şey de çok önemli. Yani görmüş olsanız bile Allah katında müfterisiniz. Biraz sonra göreceğiz ileriki sayfada İfk hadisesiyle. Siz doğru söylüyorsanız bile ispatlayamadığınız zaman Allah katında yalancısınız diyor Allah Teala o kişiler için. Bu arada şunu da gözden kaçırmayalım. Allah Teala bu surenin başında zina ile ilgili zina suçunun cezasını bir ayetle söyledi. Bunun dışındakiler, orada zina suçunun cezası bitti. Bunun dışındakilerin tamamı artık zina iftirası atılması, bu konuda konuşulması, bu konuda delilsiz yani şahitsiz vesairesiz bir takım söylemlerde bulunulmasıyla artık Allah-u Teala ayetlerce bunu anlatıyor. Diyor ki mesela 5. ayette, pardon 6. ayette, eşlerini zina ile suçlayan ama kendileri dışında şahitleri olmayan erkeklere gelince, onlardan her biri kesinlikle doğru söyleyen kimselerden olduğuna dair Allah'ın adıyla yemin ederek 4 kez şahitlik etmelidir. Beşincisinde eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendisi üzerine olmasını istemelidir. Kadından o azabı kaldıracak olan kocasının kesinlikle yalancılardan biri olduğuna dair Allah'ın adıyla yemin ederek 4 kere şahitlik etmesidir. Beşincisinde de kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının, öfkesinin kendi üzerine olmasını istemesidir. Size Allah'ın lütfu, iyilik ve ikramı olmasaydı, bir de Allah tevbe edenleri, dönüş yapanları kabul eden ve daima doğru hükümler veren zat olmasaydı haliniz nice olurdu.
De burada şu çok önemli, bakın. Adam eşinin zina ettiğini gözleriyle görmüş. Allah şahit ne demek? Bir şeyi bizzat gözüyle gören demektir. Ona müşahede eden kişi gözleriyle görmüş karısının zina ettiğini. E bak, bunu şey yaptığı zaman, mahkemeye taşıdığı zaman iftiracı muamelesi görüyor. Kendinden başka şahit yoksa.
Evet, kendilerinden başka şahit olmaması durumu çok önemli. Demek ki
Mutlaka
kendisi
dört
şahit.
tane.
Bunu
Kendisi
söyleyeyim.
şahit
Evet,
zaten.
evet.
Bak,
Çünkü
kendisi şahit.
ayetin başında Yermune ifadesini kullanıyor. Yani suçlama atanlar, suç atanlar. Ama kendinden başka şahit bulamayan demesi kendisinin şahit olduğunu gösteriyor.
Ama burada bu adama özel bir hak tanınıyor. Çünkü o kadın çocuk doğurursa bu adamın çocuğu kabul edilir. Ama o kadına da kendini savunma hakkı veriliyor. Yani ne yapıyor mahkemede? Yani şu efendim, araştırma yapıldı da şu yapıldı. Bugün zaten mahkemelere de mahkeme demek mümkün değil. Yani bir acayip bir yargı sistemi var. Hukuk sistemi zaten bir acayip. Yani bu şu şeyler, yani batıdan geldiği için bu hukuk sistemi, batıda devlet tanrıdır. Yani devlet başkanı tanrıdır. E Osmanlı'da da yarı tanrıydı, tam tanrı değildi yani. E şimdi oradan geldi, böyle istedikleri gibi kanun çıkarıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ama Tanrı tektir, o da Allah-u Teala'dır.
Kanunu sadece o
Bu
bilir.
biz onun kuluyuz. E şimdi ne dedi? Adam bak, adam da erkek, diyor ki karımın zina ettiğini gözümle gördüm diyor. Ondan başka şahit yok diyor ya.
Evet.
Ondan başka dört tane daha şahit getirmesi lazım. Peki bu şahit gelecek. E dört kere şahit gelecek ki ben doğru söylüyorum. Beşincisi eğer yalan söylüyorsam Allah'ın gazabı şey Allah'ın laneti üzerime olsun diyor. Kadır'a da bir savunma hakkı veriyor. Aynı şekilde yani bu matematikte eksi 5 artı 5 gibi
Evet.
onun eksi artı 5'i kadının eksi 5'iyle sıfıra düşüyor.
Evet.
O 5 kere bu şey yaptı. Önce 4 kere şahit getiği ben haklıyım. Beşincisi yalan söylüyorsam Allah'ın lanetim olsun. Kadın da 4 kere şahitlik ediyor. Diyor ki yani kocam yalan söylüyor diyor. Beşincisi de eğer doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı benim üzerime olsun diyor. Ve kendisi o şeyden kurtuluyor.
Cezalandı.
O kırbaç cezasından kurtuluyor ve ne aklanmış oluyor. Hemen şey gel gidin işte şöyle bir tıbbi rapor alın bilmem falan filan değil hiç
Yani bu
böyle.
sözlerle artık kimse o kadına zaniye diyemez.
Diyemiyor artık. Zina etmiş diye mi derse
Kendisi
o da 80
ceza.
kırbaçla cezalandırılır. Şimdi bu doğal şey özel hayatın korunmasında süper bir şey değil
Yok
mi?
yok canım. Müthiş böyle bir şey yok
Ve
yani.
bir de bak şöyle iğrenç bir şey var. Bütün mezheplerde zina suçlamasında kadının şahitliği kabul edilmez. Şeyde bir Şiiler de var. Üç tane erkek şahit olursa, iki tane de kadın şahit olursa olur diye. O da zaten Kur'an-ı Kerim'e tamamen aykırı. Kadın erkek şahitliği eşittir Kur'an-ı Kerim'de. Ama işte çok net görüyorsunuz. Bu mezhepleri ne ayet ilgilendirir ne hadis. Onlar yöneticilerle anlaşırlar. Yöneticiler bunlara işte şöyle şöyle yapın tamam baş üstüne. Öyle mi? Tamam. Ayet yok mu? Tamam biz uydururuz. Siz korkmayın. Bak şu Allah farz kındık diyor. Bütün mezhepler böyle. Ve kadının şahitliğini kabul etmezler. Şimdi sana söyleyeyim. Matematiksel olarak düşün. Erkeğin beş kere şahitliği kadının beş şahitliğine eşitse ve bu da mezheplerin kadının şahitliğini kabul etmediği bir alansa bu mezheplerin doğru olma ihtimali var mı?
Mümkün değil hocam. Yani...
Peki bu zina davasında kadın erkek şahitliği farklıdır denebilir mi?
Asla.
İşte bir tek şeyler Şiiler üç tane erkek bir tane iki tane kadın demişler. Bu mümkün mü? Bir de maalesef gitsinler bir evi bassınlar. Orada kadınların yanında o kadınların hepsine tecavüz etsinler. Onlardan hiçbir tanesi şahit olarak dinlenemez. Ya bunun özel hayatı bırakın ya bu ne lan ne biçim bu Allah'ın dini mi? Mezhepler böyle yani. Yani biz bugün yani İslam'ı sen Batı'ya doğru anlattın mı? Rusya'ya doğru anlattın mı? İşte falan ülkelere Çin'e, Japonya'ya, şuraya, buraya doğru anlattın mı kardeşim? Ya sen doğru yaşamıyorsun ki oraya anlatasın. Senin hiç haberin yok ki. Devam edelim işte.
Şimdi bir de bu kadından o azabı kaldıran şöyle şöyle şahitlik etmesidir, söylemesidir diyor Allah-u Teala, yemin etmesidir. Demek ki önceki erkeğin yeminlerinde o 4 kere yemin ve beşincisinde lanetin üzerine olmasını söylemesinde bunlar evliler için tabii. Adamın kendisini kurtarıp kadına cezayı hak ettiren bir şey ki kadından o cezayı, kırbaç cezasını kaldıran sadece kendisinin söylediği o sözler olmuş oluyor. Kendi kendisinin suçsuzluğuna kadının Allah katında yapacağı yeminler yeterli olmuş oluyor yani. Başka bir şeye
İyi de
gerek
şimdi
kalmıyor.
az önce şeyi söyledim bana şunu hatırlattı senin o konuşman. Şimdi kadından o cezayı dedi, o cezanın oradaki 100 kırbaç
Evet.
olması ondan başka olması mümkün değil. Ama bütün mezheplerde evlilerde kırbaç değil, rejim cezası. O ceza dediğin zaman kırbaçtan başkası anlaşılır mı? Peki bu kocası olan kadın evli değil mi?
Muhtemelen evlidir bize.
Ondan sonra bakın Allahü Teala Nisa suresinin 25. ayetinde bir kişinin bir esir kadınla evlenmesi halinde ki o da namuslu olma zorunda. Öyle bir kadın zina ederse o şey evli öyle bir kadın zina ederse bu cezanın yarısı verilir diyor. Mezheplerin tamamı diyor ki rejim cezası. Ne yapacaksın? Kadının yarısını öldürüp yarısını bırakacak mısın? Bu kadın evli. Ve belden aşağısını kes, o yarısını öldür, yarısı da kalsın. Öyle mi? Ondan sonra şeyde de Ahzab suresinin 30. ayetinde de Allah-u Teala diyor ki, ey diyor Nebinin eşleri, sizden herhangi birisi ispatlanabilir bir şahitlikle gelirse, şey zina ile gelirse size o cezanın iki katı verilir diyor. O ceza neydi?
Yine 100 kırbaç.
Kırbaç. İki katı ne oluyor? O tamam, 100 kırbaç yerine 200 kırbaç. Peki Nebinin eşleri evli değil mi?
Evli hocam.
Peki iki, bir öldüreceksin taşıyarak, bilha diriltip tekrar öldüreceksin, öyle mi?
Tabii.
Yani şu kendine Müslüman diyen mezheplerin müşrik olduğunda zerre kadar şüphe var mı? O müşrik diyen zaten Allahü Teala şeyde Rum suresinin 32. ayetinde yani. Dolayısıyla yani özel hayatın korunması çok önemli ama biz burada maalesef bugünkü Müslüman olarak bilinen toplumları örnek gösteremiyoruz. Herkesi Allah'ın kitabına çağırıyoruz. Evet.
Şimdi bu ilk 10 ayette Allah Teala zina cezası suçunun cezasını, zina iftirasının cezasını ve işte bunun bu konuda şahitliğin nasıl yapılması gerektiğini, cezanın nasıl kalkması gerektiğini şartlarını anlattıktan sonra bunu bu konuda yaşanmış bir olayı da örnek olarak anlatmaya başlıyor. Şöyle buyuruyor 11. ayetten itibaren. O iftirayı yapanlar içinizden bir çetedir. O olayı sizin için şer görmeyin. Aksine o sizin için hayırlı olmuştur. Onlardan her biri işlediği günahın cezasını görecektir. Suçun elebaşılığını yapan için de büyük bir azap vardır.
O ifade neydi?
Evet, bu şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın eşi Ayşe validemize atılan zina iftirası. Buna ifk hadisesi deniyor tabii tarihte. Burada da zaten Allah-u Teala o ifk diye anlatıyor ayette.
Öyle bir zamanda atıyorlar şu iftirayı. Şeyde Hendek Savaşı için hazırlık yapılmış. Bunlar Beni Mustalık Savaşı'ndan geliyorlar. O zaten orada bir münafıklar problem çıkarıyor savaş alanında. Dönüşte yolda Muhammed Aleyhisselam'ın eşi tuvalet için geliyor, geri dönüyor. Şey gitmiş oluyor arkadan bir Müslüman onu alıp getiriyor şeyle. Devesini çeke çeke getiriyor. Hemen bu insanlar yolda Muhammed Aleyhisselam'ın eşine iftirada bulunuyorlar. O adamla birlikte oldu diye. Dolayısıyla tabii bunu hiçbir böyle bunu herhangi birisinin görmüş olması diye bir şey söz konusu değil. Yani öyle bir zamanda öyle bir yerde iftirada bulunuyorlar ki bak şeyler Hendek Savaşı'nın hazırlıkları başlamış ve Beni Mustalık Savaşı'ndan geliyorsunuz. Yani ortam bile çok kötü, çok tehlikeli bir ortam. Evet.
Şimdi hem ortam çok tehlikeli hem de şöyle bir olay gerçekleşiyor. Bugünkü şeyle bir bakalım. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın eşi veya herhangi birisi de olabilir. Ama burada tabii olayın bile o açıdan önemi var. Eşine zina iftirasında bulunuluyor. Şimdi ilk ayetlerde Allah-u Teala böyle bir durumda neler yapılması gerektiğine dair ilkeleri söyledi. Bakalım müminler bu olayla karşılaşan müminler nasıl davranmışlar? Onu da yine ayetlerden görelim. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. O iftirayı duyduğunuzda siz mümin erkekler ve mümin kadınların sizden olanlar için iyi düşünceler beslemeniz ve bu açık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Demek ki fırtına kopmuş. Yani insanlar bunun bir iftira olduğunu değil de gerçek olabileceğini ya da onu da bırakalım bunu dillendirmişler, aralarında konuşmuşlar. Böyle bir olay var, şu var, bu var. Demek ki bunun bırakın iftira olması, konuşulması bile aslında doğru değil.
Dillendirilmesini bile Allah kabul etmiyor.
Dillendirilmesini bile Allah-u Teala kabul etmiyor. Şöyle buyuruyor.
Bu bir iftira demeniz lazım. Niye? Çünkü dört tane şahit
İspatlanmadı ki. Aynen öyle. Yani
iftira demek zorundasınız.
şöyle devam ediyor Rabbimiz. Onlar buna dair dört şahit getirselerdi ya. Getiremedikleri için onlar Allah katında yalancı kimselerdir. Yani siz gözünüzle görseniz bir şeyin yapıldığını, şahitle ispatlayamıyorsanız Allah katında da yalancısınız.
Çok kötü bir şey.
Yani bak yani aile ancak bu kadar
Bu kadar
korunabilir.
korunabilir.
Evet.
Bir kadının namusu ancak
Yani Allah-u Teala sana o iş oldu mu olmadı mı
sormuyor.
onu biliyor zaten.
O önemli
Ama
değil.
ona rağmen
Kes sesini.
evet sen yalancısın.
Aynen öyle.
Çok acayip bir şey yani.
Şöyle devam ediyor 14. ayetten itibaren. Eğer dünyada da ahirette de üzerinizde Allah'ın lütfu, iyilik ve ikramı olmasaydı, içine daldığınız bu işten dolayı size kesinlikle büyük bir azap çarpardı.
Hayır, buyur bak.
Şimdi
Bak bunu bu yani burada ispatlanmamış bir şey. O fiilen yapmış olsa bir de kes sesini diyor Allah.
aynen öyle. Bir de kullanılan ifade çok ilginç. Lemessekum fima efadtum fihi. Buradaki efadtum ifadesi de dalıp gidiyorsunuz. Yani o sel akıntısıyla beraber siz de o akıntıya kapılıyorsunuz. Yani öyle bir söylenti furyası var, bir iftiralar furyası var. Herkesin dilinde bir şeyler. Siz de onlara kapılıyorsunuz. Hiç kendinizi ya ben mümin bir insanım. Allah'a kulluk eden, Allah'a teslim olan birisi böyle şeylere kapılmaz, böyle davranmaz demiyorsunuz.
Ya mesela şöyle bir şey denmemesi gerekiyor. Ya bir de işte peygamberin eşi, bir de işte peygamberin kızı, peygamberin oğlu, yok efendim işte imam hatipli, yok efendim daha önce imammış, yok efendim.
Tabii artık bunlar konuşuluyor
Ya, ya o kardeşim bırak sen onu ya Allah.
yani. Böyle bir
Allah
şey.
Allah'ın nebisinden örnek veriyor ya.
Evet.
En tepe noktadan.
Yani insanlar muhtemelen bu şekilde konuşuyor. Ya biz de mesela bugünden düşünelim. Ya işte birisinin atıyorum çok tanınan birisi olsun, işte büyük birisi olsun, neyse makam mevki sahibi birisi olsun. Bunun yaptığı bir işte şey dillendirildiğinde, yaptığı iddia edilen bir olay dillendirildiğinde ne oluyor? Hemen ya işte biz de bunu adam zannederdik. Bir de şunun şeyi olacak. Bir de şunun rahleyi tedrisinden geçmiş. Ya bunlar konuşulmaz ki. Böyle bir olay dillendirilmez. Bir mümin bunlara hiç girmez. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı olarak bugün tanıdığımız kişiler için bunları söylüyor. Siz böyle böyle yapmanız gerekmez miydi diyor. Devamında 15. ayette. Çünkü iftirayı dilinize doluyordunuz. Müminlere söylüyor bunu. Ve hakkında bilginiz olmayan bir konuda konuşup duruyordunuz. Siz onu önemsiz bir şey sanıyordunuz. Oysa o Allah katında büyük bir suçtur. Ne bu suç olan? Zina yapmak mı?
Hayır,
Değil.
hayır.
Konuşmak
Konuşmak.
değil. Bunu dillendirmek, bunu
Dillendirmek büyük
konuşmak,
bir suçtur
bu
ya.
iftiranın yayılmasını
Ya
sağlamak.
bak hala olayla ilgili hiçbir şey
Olay
demiyor ya.
yani
Hiç.
yok.
Sadece
Evet,
konuşanlara.
olay olmuş mu, olmamış mı, yapılmış mı? Bununla ilgili hiçbir şey söylenmiyor
Hayır,
ayette.
olay olmuş da olabilir.
Tabii ki
Mesela
o
şimdi
konu
Allah
o değil.
Teala, hayır Allahü Teala şeyde bu Tahrim suresinde Nuh Aleyhisselam'ın ve Lut Aleyhisselam'ın eşinin kafir
Evet.
olduğunu ve eşlerini de aldattıklarını da söylüyor değil mi? Eşlerini aldattıklarını da söylüyor. Şimdi Lut Aleyhisselam'ın oğlunun bildiği kişi
Nuh Aleyhisselam.
şey Nuh Aleyhisselam'a yanlış söyledim. Nuh Aleyhisselam'ın oğlun bildiği kişi onun oğlu değil. Allahü Teala demiş ki sen eşini ve çok sen diyeyim inananları ve ayağını
Daimi.
bildir demiş. Ay karısı kafir. Ama bir de o oğlun bildiği kişiyi şeye çağırıyor, gelmiyor. Allah diyor ki ya Rabbi sen asla yanlış bir şey yapmasın. Sen bana söz vermiştin. O oğlum benim ailemdendir diyor. Allah ne diyor orada?
O senin ailenden
O
değildir.
senin ailenden değildir diyor. Bilmediğin konuda konuşma diyor.
Evet, uzatma.
Kes sesini diyor. Ya bak Allah onun şey olduğunu, eşini aldattığını ve çocuğu bir çocuk sahibi olduğunu da ayetlerde bize gösteriyor. Ama Nuh Aleyhisselam'a orada konuşma diyor. Kes sesini diyor. O da özür diliyor Allah'tan değil mi?
Evet. Yani o konu bile devam ettirilmiyor, dillendirilmiyor, konuşulmuyor.
Yani bak şey olduğu kesin olduğu halde. Kesin olduğu halde ne oluyor yani?
Şimdi zaten bu tür konular o kadar şeydir ki, netameli konulardır ki, iftira olması ihtimali ne kadar küçük olursa olsun mutlaka değerlendirilmek zorundadır. Yoksa bir kişinin bütün hayatı, itibarı, ismi, ailesi, herkes zan altında kalır. Bütün hayatı heba olur gider. O yüzden Allah-u Teala öncelikle bu konunun iftira olduğunun değerlendirilmesini istemiş oluyor ve bu konularda konuşulmasını yasaklıyor.
Ya zaten surenin ilk başında zina cezası için Allah-u Teala 4 tane şahitten bahsediyor. Bu ne demek? Yani bu aslında kolay kolay tahayyül edilebilecek bir şey değil. Dünyadaki insanların neredeyse tamamı eğer kafasına böyle bir iş koyduysa bunu gizli kapaklı yapar. Kimse 4 tane insanın alenen göreceği yerde bunu yapmaz. Bunu yapan kişinin ya akli melekelerinde bir sıkıntı vardır ya da artık yaptığı bu işin ayıp olmadığını düşünecek kadar insani değerlerden artık uzaklaşmış bir insan olması lazım. Yani 4 tane kişi bunu alenen görecek ve bu da hiçbir tedbirini almadan bu işi yapacak. Dolayısıyla bu konuda bir kişinin ceza alma ihtimali çok zor. Bundan dolayı bunu yapacak olan kişi zaten bunu gizli yapar. Allah-u Teala da hocam hep söylüyor işte herkesin günah işleme hürriyeti var. Ya günah işliyorsa işliyor yani. Bizim bunu ya bunu yaptı mı yapmadı mı deyip üzerine gitme gibi bir vazifemiz yok. Tam tersine eğer kendimize böyle bir işi vazife çıkartırsak Allah katında yalancı sayılıyoruz.
Aynen öyle.
Bir de şunu da söyleyeyim, bu Fatih Hoca'nın hatırlatması üzerine. Yani şimdi 20 küsur sene, yani 22 olarak hatırlıyorum. Osmanlıların İstanbul Mahkemesi'nin işte arşivinin yöneticiliğini yaptım. Orada doktora yaptım. Dünyanın her tarafından gelen araştırmacılara yardımcı oldum. Ve bir tane zina cezası hatırlamıyorum. Bir tane zina cezası hatırlamıyorum. Çünkü Allah-u Teala böyle yapıyor ki müthiş bir koruma söz konusu.
Anca itiraf ederse belki
Tabii.
şey yapar. Yoksa
Evet, Nur suresinin 15. ayetinde de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Çünkü iftirayı dilinize doluyordunuz ve hakkında bilginiz olmayan bir konuda konuşup duruyordunuz. Siz onu önemsiz bir şey sayıyordunuz. Oysa o Allah katında büyük bir suçtur. Onu duyduğunuzda şöyle demeniz gerekmez miydi aynı zamanda? Bu konuda konuşmaya hakkımız yok. Fesubhanallah. Bu büyük bir iftiradır. Şimdi yukarıda bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi dedikten sonra Allah-u Teala 12. ayette burada tekrar bu sefer bu konuda konuşmaya hakkımız yok. Fesubhanallah bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi diyor. Yani bir müminin bu konularda çok hassas olması gerekiyor. Ve asla böyle bir konuyu diline dolayıp yayılmasını sağlama gibi bir eylemin içerisinde bulunmaması gerekiyor. Şöyle 17. ayet şöyle. Eğer inanıp güvenen kimselerseniz Allah size bunun gibi bir şeyi bir daha asla tekrarlamamanızı öğütler. Allah size ayetlerini açık açık bildiriyor. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır. Bu cinsel suçun müminler arasında yayılmasını isteyenlere dünyada da ahirette de acıklı bir azap vardır. Çekecekleri azabı Allah bilir, siz bilemezsiniz.
onlardan münafıklar değil mi?
Aynen öyle. Şimdi bir de bu suçun müminler arasında yayılmasını isteyenler. Yani bunlar bugün, yani burada tabii kastedilenler münafıklar ama müminler de konuşarak bugün mesela biz kendi toplumumuza bakalım. Böyle bir olay olduğunda herhangi bir kişi için bunu konuşmak o kadar tatlı bir şeymiş gibi algılanıyor ki insanlar ballandıra ballandıra her yerde videolarda işte haberlerde kendi aralarında kahvehanelerde bunu konuşur oldular. Allah-u Teala diyor ki bunun yayılmasını isteyenler bunu konuşarak zaten yaymak böyle oluyor zaten dilinize doladığın zaman dilden dile dilden dile gidiyor. Bunlara ahirette de acıklı bir azap vardır. Dünyada da acıklı bir azap vardır buyuruyor Allah-u Teala. O yüzden bu konularda çok çok hassas olmak zorundayız. Asla dillendirmemek zorundayız. Üzerinizde Allah'ın lütfu, iyilik ve ikramı olmasaydı, bir de Allah şefkatli ve merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu. Ey inanıp güvenenler, şeytanın izinden gitmeyin. Kim şeytanın izinden giderse bilsin ki o cinsel günahların ve kötü işlerin yapılmasını ister. Üzerinizde Allah'ın lütfu, iyilik ve ikramı olmasaydı hiçbiriniz asla temiz kalamazdınız. Ama Allah gereğini yapanı temize çıkarır. Allah daima dinleyen ve bilendir.
İstersen burada bir şey daha ilave edelim. Mesela şeytanın izinden gitmeyin. Şeytan bunu ister. Peki şeytan sadece şey mi, iblis mi?
Tabii ki değil hocam.
İnsanlar da zinadan
İnsanlar
olur.
tabii.
O zaman bu tür şeylerin yayılmasını isteyenlere Allah ne diyor? İnsan şeytanı değil mi?
Tabii. Aynen öyle.
Aman diyor, onlara dikkat etmeyin. Onlara boş verin. Bak bu kadın bu işi yapmış mı yapmamış mı, ona asla. Mesela Muhammed Aleyhisselam bunu hiç eşine söylememiştir. Yani sadece o değişikliklerden biraz şaşmış, ama kimse ona sen böyle yapmışsın dememişsin. Sen böyle yaptığın iddia ediliyor da dememişlerdir. Evet.
İçinizden lütufkar olanlar ve imkan sahipleri yakınlarına, çaresizlere, Allah yolunda hicret edenlere yardımı kesmesinler. Demek ki iş buralara kadar gitmiş yani.
Yani şimdi şu burada da şu var. Şimdi bu pisliğe katılanlar var. Konuşuyorlar. Ben bunları cezalandıracağım. Hadi size yardım yok.
Evet.
Diyemezsin.
Öyle
Öyle
bir
değil.
safhaya
Ya
geldi.
sosyal yapıyı da bozmayın diyor. Bugün kimsenin umurunda değil ya.
Şimdi bu kişilere karşı sadece bu şunu yapmayın diyor. Ne yapılması gerektiğini de söylüyor Rabbimiz. Onların kusurlarını görmezden gelsinler ve yeni bir sayfa açsınlar.
İşte.
Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Yani bu yapılan, burada yapanlar mümin de olsalar, kim olurlarsa olsunlar, yapılan şey Allah'ın bağışlamasını gerektirecek bir suç demek ki. Bunu da açıkçası görmüş oluyoruz. Ama bundan sonra bunu yapanlar, böyle konuşanlar veya iftira atanlar, bunlar kim olursa olsunlar, Allah-u Teala sizin için bağışlamaktan başka çare yoktur diyor.
Siz yeni bir sayfa
Yeni bir
açın.
sayfa aç.
Zaten böyle ne yapıyorlar? Bir kişi bir yanlış yaptı mı üzerine gidiyorlar. Ya bırak kardeşim ya. Yani bu seni ilgilendirmez ki. Sen iyi davranacaksın. Mesela hani bir ayet vardı şeyden, Maide suresinin 13. ayeti.
Evet.
Yahudilerle ilgili ne diyordu Allah?
Onları
Onlardan
say.
sürekli hainlik göreceksin. Peki ne yapmayı emretti Muhammed Aleyhisselam?
Aynı şey işte. Affedin.
Onların hatalarını görme. Onlara karşı iyi davran. Bak yeni bir sayfa aç, onları da karşılıyor. Ki bunlar Yahudi de organize olarak Muhammed Aleyhisselam aleyhine çalışıyorlar. Her türlü pisliği yapıyorlar. Sen yeni bir sayfa aç. Sen iyi davran. Allah iyi davrananları sever. Çünkü bir insana karşı, kötülük yapana karşı iyi davrandığınız zaman karşı taraf kendini suçlu kabul eder. Ya bak bu adama bak ya. Ben ne yapıyorum, bu ne yapıyor? Evet.
Şimdi az evvel de söylediğim gibi surenin sadece ikinci ayetinde zina eden kadın ve erkeğin cezasını Allah-u Teala tek bir ayette belirledi. Ama bakın 23 ve 24. ayetleri okuyorum. Hala Allah-u Teala zina iftirası ile ilgili yapılması gerekenleri söylüyor. Bakın diyor ki iffetli ve zina ile ilgisi olmayan mümin kadınları zina ile suçlayanlar. Dünyada da ahirette de lanetlenecekler. Onlar için büyük bir azap vardır.
Haydi bak.
Bu azap yaptıklarına dillerinin, ellerinin ve ayaklarının şahitlik edeceği gün verilecektir. İşte o gün Allah onlara hak ettiklerinin karşılığını tam olarak verecek ve onlar Allah'ın apaçık gerçek ilah olduğunu öğreneceklerdir.
Bir de burada bu azap o zaman verilecektir diyor. Peki bunlara siz ceza verin diyor mu?
Yok hocam öyle bir şey.
Buna bak böyle yaptılar ise buna şöyle yapın, şu kadar hapis cezası yapın, bu kadar şöyle yapın. Bunları medyada, sosyal medyada rezil edin. Böyle bir şey var mı? Ne diyor? Yeni bir sayfa açın. Bunların yaptıklarını görmeyin. Onlara desteğinizi de devam ettirin diyor. Ya bunlar son derece önemli şeyler.
Pis yani iffetsiz kadınlar pis erkekler için, pis erkekler de pis kadınlar için uygun, eş olmaya uygundur. Temiz kadınlar temiz erkekler için, temiz erkekler de temiz kadınlar için uygundur. Onlar o iftiracıların dediklerinden aklanmışlardır. Onlar için bağışlanma ve değerli bir rızık vardır. Şimdi tabii buraya kadar Allah-u Teala artık dokunulmazlığın belki de zirvesini yani bu yüz kızartıcı suçlar ve bunlarla ilgili atılan iftiralar konusunda nasıl davranmamız gerektiğini anlattı. Tabii Nur suresi bundan sonra da artık insanın özel alanını çizmeye devam ediyor Allah-u Teala 27. ayetten itibaren. Ey inanıp güvenenler, kendi evlerinizden başka evlere kendinizi tanıtıp izin almadan ve hane halkına selam vermeden girmeyin. Sizin için iyi olan budur. Umulur ki bu bilgileri kullanırsınız.
Evet bak şimdi Senin evinden başka bir eve girerken izin almadan giremez.
Şimdi burada teste nisu ifadesi var. Tabi buna izin almak da denebiliyor ama izin kelimesi bir sonraki ayette geçiyor zaten. Şimdi bu mesela Musa aleyhisselam inni anestu naren diyor. Aynı kökten kullanılmış bir kelimeyle. Yani bir ateş fark ettim diyor. Bu testeknisu ifadesi de burada şöyle olsa gerek. Eve girdiğiniz zaman başkasına ait bir eve, kendinize ait olmayan bir eve girdiğiniz zaman fark ettirin kendinizi. Yani zili çalın, kapıyı vurun, işte ayette de söylendiği gibi selam verin. Yani siz başkasına ait bir eve girerken öyle gizli gizli geçip
Sen kim olduğunu bilsinler.
Hem de kim
Evet.
olduğunu bilsinler. Bahçeden, arka kapıdan girip bir yerde saklanıp gizli şey yapmayın diyor.
Ha, gidip de şeyle vurup kapıyı kırarak
Tabii
girmek
tabii
böyle
tabii.
bu
Değil. Değil.
gerçekten inanılmaz şeyler. Ya bir insanın kapısını siz nasıl kırarsınız ya? Giriyor içeride evinde işte uyuşturucu bulundu bilmem ne. Allah
Evet.
Allah. Ya sen buraya girme hakkın var mı?
Bu konuda bir şeyi aktarayım mı hocam? Doğru ya da yanlış ama Kur'an'a uygun Ömer radıyallahu anh'la alakalı rivayete göre onun hilafeti döneminde gece Medine'de dolaşıyor. Hatta biraz önce baktım bir ihbar ona şey yapılmış. Yani içki içiliyor o evde filan gibisinde. O da
Onların seslerini duyuyor. İçki içildiğini anlıyor. Evet.
giriyor ya ve şey tepki gösteriyor diyor. Burada nasıl içersiniz? Evde içki içiyorsunuz filan. Rivayet doğruysa içerideki de diyor ki peki sen buraya nasıl girdin diyor. Yani kimden izin alarak girdin diyor. Bu diyor tecessüs değil mi ve senin inandığın kitapta da bu yasaklanmıyor mu diyor. Yanında da iki tane sahabi var. Bir tanesi galiba Zeyd bin Sabit, diğeri de Erkam galiba o. Yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da diyor ki Ömer'e doğru söylüyor adam diyor.
Ve çekip gidiyorlar.
Çekip gidiyorlar.
Hiç dokunmuyorlar. Ya sen ne karışıyorsun diyor. Ben evde ne yaparsam yaparım diyor.
Şimdi de aynı
Çünkü
şeyi
bu
yapıyor.
halife bu. Onun gönderdiği polis değil yani. Onun gönderdiği bilmem. Zaten bu polis, jandarma şu bunlar 19. asırda çıkmış ki neyse o ay.
Ya
Ona da
şimdi
çok sıkıntılı
bir
iş.
insanı evinde uyuşturucu kullanıyor diye alıp gözaltına almak, içeri atmak falan yani bu
Bir de evine gidip de uyuşturucu aramak. Sen
evet.
evine giremezsin. Sen ne araştırıyorsun
Yani
kardeşim?
bunun ne var? Yani insanlar günah işleyemezler mi? Yanlış yapamazlar mı? Bunun nasıl bir şeyi var? İnanılmaz bir şey yani gerçekten.
Evet.
Tabii Allah Teala bu haneye nasıl girilmesi konusundaki şeyi, mahremiyeti biraz daha detaylandırıyor 28. ayette. Orada kimseyi bulamazsanız izin verilinceye kadar içeri girmeyin. Eğer size müsait değiliz, geri dönün denirse dönün. Bu gelişmeniz için en uygun olandır. Allah yapmakta olduğunuz şeyleri bilir.
Bak ne diyor. Yani gidip de ben şunu arayayım. Müsait değiliz. Bitti.
Evet. Yani şöyle bile olabilir. Yani siz gündüz anlaşmışsınızdır. Akşam bize gelecek. Tamam. Akşam gittiniz. Size içeriden ya müsait değiliz geri dönün denemez mi?
Denir.
Denebilir. Demek ki denebiliyor ayete göre.
Tamam.
Bizde olsa o insanla bir daha artık
Görüşürüz.
selamı sabaha falan her şeyi keseriz yani böyle bir şey yapılır mı diye ama Allah-u Teala böyle bir şeyin olabileceğini
Ya
ve
ki
ol
bak kim olduğu diye bir şey yok.
yok
Mesela
evet.
bugün ne yapıyor? Ben işte bu ben şu emniyet görevlisiyim, ben polisim, ben bilmem şuyum, buyum. Ya sen kim olursan ol. Muhammed Aleyhisselam girebilir mi?
Hayır giremez. Dönün dediği zaman
Bitti.
kimsen kimse.
Dönmek zorunda. Muhammed Aleyhisselam burada devlet başkanıydı. Hadi buyurun.
Evet aynen öyle. Dolayısıyla bu üstelik bu gelişmeniz için uygun olandır. Allah yapmakta olduğunuz şeyleri bilir buyuruyor Allah Teala. Oturanı olmayan ama içinde size ait eşya bulunan evlere girmenizde bir günah yoktur. Allah açığa vurduğunuz şeyleri de gizlediğiniz şeyleri de biliyor.
Tamam ben içeride hiç kimse yok. Mesela anahtarı sende giriyorsun içeriye eşyanı alıp çıkıyorsun. Senin eşyan var. O kadar ama birisi varsa eşyan var diye de giremezsin.
Evet, aynen öyle.
Evet.
Şimdi tabii buraya kadar Allah-u Teala kişinin özel hayatını ve işte hane içerisindeki hayatının dokunulmazlıklarını anlattıktan sonra bu surenin 58. ayetinden itibaren de hanenin içerisinde, evin içindeki bireylerin tek tek dokunulmazlıklarıyla alakalı bilgiler veriyor bize. Orada da şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Hakimiyetiniz altındaki esirler ile ergenlik çağına girmemiş çocuklarınız 3 vakitte sabah namazından önce öğleyin elbiselerinizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra sizden izin istesinler. Bunlar çıplak olabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitler dışında yanınıza izinsiz girmelerinde size de onlara da bir günah yoktur. Çünkü onlar sizin için, siz onların çevresinde pardon, çünkü onlar sizin, siz onların çevresinde dönüp dolaşırsınız. Allah ayetleri size işte böyle açıklar. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır.
Şimdi bunlar ne bak bir küçük
Çocuklar.
Küçük değil, evladı. Gerçi küçük çocuklar bunlar.
Yani henüz ergenlik çağına gelmemiş olan.
Ergenlik çağına girmemiş. Peki evdeki esirler de aynı küçük çocuk gibi.
Evet, o hükümde.
Ve yatsıdan sonra sabah namazdan önce diyor. Çünkü yatsı vakti olduğu zaman uyku uyuma vaktidir. Burada sürekli mesela Diyanet'in yatsı ezanı okuduğu vakit yatsının bittiği vakittir ve o saatten itibaren vücut dinlenme moduna girer. O sıra yatırılır, gece kalkılabilir, ibadetler yapılır falan. Bir de sabah namazından önce. Bu mezheplerin hiçbirinde yatsıdan sonra sabah namazından önce diye bir şey yok.
Yatsıdan sonra diye bir vakit yok zaten. Yatsı sabah namazı.
Yatsıyı sabah namazına kadar uzatıyor. Niye uzatıyorlar? Benim aklıma şu geliyor. Şimdi bir yere gidecekler. Yatsı oldu. Oradaki yetkililer namaz kılmayacak. Ya siz gittikten sonra kılarız biz diyecekler. Ama vakitle sınırlıysa kılmak zorundalar. Yani gerçekten ben bozma, bak bu ibadet işte.
Evet, abi.
Bozmadıkları hiçbir şey bırakmamışlar. Ve bunlar evin içerisinde kadın erkek ayrımı olmaksızın şeyler, esirler.
Evet.
Bakın evin küçük çocuğu gibi muamele görüyorlar. O kadının onun yanında başını örtmesi de gerekmiyor. Zaten 31. ayette de bu ayette de net bir şekilde gösteriyor. Ya böyle bir anlayış var mı İslam aleminde?
Yok hocam.
Esirlerin bakıldığı bir şey yok. Evde evin çocukları gibi muamele görüyorlar. Ve onlar yani herhangi bir gayrimeşru ilişki söz konusu olamaz yani. Öyle bir şey söz konusu bu ayet olur mu? Evet.
Zaten daha öncesinde o 33. ayet miydi? 34. ayet miydi? Orada esir de olsalar, hür de olsalar evlendirin ifadesi vardı.
Tabii.
Evli olmayanlar 33. ayet.
Ve 33. ayette de Nur suresinde evet.
Çocuklarınız ergenlik çağına varınca kendilerinden öncekilerin yani yetişkinlerin izin istedikleri gibi her zaman izin istesinler. Allah ayetlerini size işte böyle açıklar. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır.
Bak küçük çocuklar sadece 3 vakitte öğlende uyku çünkü öğlen vakti bir uyku vaktidir. Yatsıdan sonra sabah namazından önce. O şeyde esirler de küçük çocuklar gibi ama buluğa ermiş çocukları annesinin babasının yanına girerken de her defasında izin istemek zorunda. Evet.
Son olarak belki bu yemek yeme ile ilgili kısmı da okuyabilirim.
Yani
tamam gerek yoksa onu şey yapmayalım. Yani mahremiyetle ilgili ayetler
orada kafi. Anlatılması
evet,
gereken
evet,
bir şey
tamam.
Var.
O zaman burada bırakabiliriz hocam.
Evet yani şimdi bakın burada Allahü Teala ne kadar güzel anlattı. Yani zina Allahü Teala tarafından tabii yasaklanmış. Asla zinaya yaklaşmayın dediği bir büyük günahlardan. Ama bu günahların yayılmasına imkan verdirmiyor. Bir kişi gözüyle gördü. Tamam ben gördüm dedi. 4 tane de görgü şahidi getirmiş olması lazım. 5 kişi. 5 kişiyle ispatlanıyor. Hadi 5 kişi aslında. İspatlandığı zaman verilecek ceza kadına da erkeğe de 100 kırbaç cezası. İster evli ister bekar olsun. 100 kırbaç vurabilir. Fakat yani Allahü Teala biz bu indirdiğimiz, farz kıldığımız suredir diye bütün ayrıntıları anlatmış olmasına rağmen bugün İslam aleminde böyle bir şey yok. Yani tamamen sistemi bozmuşlar. İftira sanılan konularda insanlar rahatlıkla konuşabiliyorlar. Ondan sonra ve eve giriş çıkış kuralları. Bakıyorsunuz ki adam gidiyor vuruyor güzel zorla kapıyı vuruyor kapıyı kırarak içeri giriyorlar bugün. Sanki bir şey yapıyorlarmış gibi. İçeri girdik şunu yakaladık bunu yakaladık. Senin içeri girmeye hakkın yok orada ya. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman Mesela Muhammed Aleyhisselam zamanında sistem böyle olduğu için bunu duyan insanlar ya bu ne kadar güzel bir şeydir bize gelsinler deyip 10 sene içerisinde ta şeyden Medine'den Diyarbakır'a kadar olan bölgelere hakimiyet kurmuş. Oradan ta Irak'a kadar olan bölgelere hakimiyet kurmuş. Niye? Çünkü insanlar ayakta karşılıyorlar. Bu ne muhteşem bir sistem ya. Değil mi?
Özgürlük alanları o
Özgürlük
kadar güzel korunmuş ki insanların.
Alanı konum dokunulmazlık had safhada.
Evet.
Yani şeydir yani bu özel hayatın
Tabii.
dokunulmazlığı yoksa bugünkü manadaki dokunulmazlık
Değil
değil.
değil tabii.
O asla öyle bir şey söz
Ha,
konusu
yani
değil.
bizim dediğimiz mahremiyet denilebilecek
Mahremiyet
kısım.
evet. Bir de yani o Nur suresinin o ayetlerine bakıldığında hani hep bizim toplumumuzda şuyu vukuundan beterdir denilen şeyi anlatıyor. Yani hakikaten bu tür şeylerin asıl tehlikeli olanı insanların bunları konuşması, meydana gelmesi değil. Meydana gelir o Allah, Allah işte hocam okudu, Maliki Yevmiddin dedi, hesap gününde söz sahibi o olduğu için Allah görecek onun hesabını. O oldu, bitti, o bizi ilgilendirmez. Asıl toplumu ifsad eden şey bunların konuşuluyor olması. Şimdi Türkiye'de herkes her gün bu konuları konuşuyor. Çoluk, çocuk, herkesin zihninde demek ki işte öyle yapmışlar, böyle. Yani hiçbir zararlı neşriyat bu kadar bunun verdiği zararı veremez. Yani siz kötü bir içerikli film çekseniz, kötü içerikli kitap yayınlasanız 80 milyonun zihnini bu olaylar kadar bulandıramazsınız. Toplumu bu kadar ifsad edemezsiniz. Bunların konuşulması toplumu ifsad eder. Onun için bunların şuyu vukuundan beterdir. Olur, biter gider. O bizi ilgilendirmez ama herkes sabah akşam bunları konuşuyorsa, bütün kadınlar bu ülkenin televizyonlarında sabahtan akşama kadar efendim işte şu köyde şu olmuş, bu böyle olmuş, şunun kaynanası böyle yapmış, bunun eltisi buna böyle. Bunlar konuş ya, ya Müslüman bir toplumda bu tür şeylerin konuşulması tahayyül edilemez. Bunlar doğru olsa bile bunları diline dolayanlar Allah'ın kitabına göre Allah katında yalancı insanlardır. Tevbe etmeleri gerekir, kendilerini düzeltmeleri gerekir. Ama maalesef yani öyle bir İslam alemi yok. Ama biz burada yani şunu da tekrar edeyim. Bizim burada muhatabımız şu bu ülke değil. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ortada Müslüman yok. Sadece bilmedikleri için Cenab-ı Hakk'ın affedeceği kişiler olur. O kadar. Ama burada asıl mesele tekrar ediyorum. Allah Nas suresinde kendisi ne yapıyor? İnsanların meliki yani en üst yöneticisi, her şeye sahip olan, her şeyi yaratan, bütün kanun ve kuralları koyan. O zaman her insan Allah'ın kulu. Her insan Allah'ın emir ve yasaklarıyla sorumlu. O zaman bu sen okuduğun ayetlerin tamamı yeryüzünde her insanı ilgilendiriyor. Şu bu falan değil. İslam alemi dinden ciddi manada uzak kalmış. Ama inşallah yani bundan haberdar olurlar da Batı, Amerika, işte Rusya ve diğer bölgeler işte Japonya olsun, Çin olsun ya da diğer ülkeler olsun. İnşallah onların doğal yapılarıyla uyuştuğunu görür, Allah'a teslim olurlar ve böylece de bu dinin güzelliği bütün dünyada tekrar görülmüş olur.